Türkiye Penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızın daimi konuğu, programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sizinle bugün Türkiye-Amerika gerilimini, aradaki çatışma konularını, ekonomik savaş ve Türkiye'nin alternatiflerini konuşacağız. Türkiye ve Amerika arasındaki gerilimin ana konuları nelerdir? İlk önce sizden bunu dinleyelim, evet, dilerseniz.
Tabii şu anda ilişkilerin gittikçe gerginleştiği bir dönemin içerisindeyiz. Ama geriye dönüp baktığımızda ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilim temelde bir yapısal faktörleri, bir de konjonktürel faktörleri olduğunu görüyoruz. Şimdi öncelikle yapısal meseleye bence odaklanmak lazım. Temelde Amerika Birleşik Devletleri NATO üyeliğinden itibaren, 1952'den itibaren Türkiye'yi edilgen bir aktör olarak görüyor. Evet, Batı sisteminin içerisinde ama Amerika tarafından güdülen, sınırları çizilmiş bir ülke konumunda Türkiye'yi konumlandırma arzusundalardı. Ama özellikle son 10-15 yılın içerisinde Türkiye'nin yeni dış politikasını değerlendirdiğimizde artık çok daha bağımsız hareket edebilen, kendi çıkarlarını merkeze almış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunun dış politika yansımaları, iç politika yansımaları söz konusu. Tabii bu da Amerika'yı, aslında sadece Amerika'yı değil, genel anlamda bir Batı blokunu, Avrupalı devletleri de içerisine dahil edersek, rahatsız ediyordu. Bunun birçok yansımasını görmek mümkündü. Türkiye'nin bağımsız dış politika izlemesi, bölge meselelerine kendi perspektifinden bakması, küresel meselelerdeki hatta adımlar rahatsızlık vericiydi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür kampanyasını ortaya koyması, Birleşmiş Milletler için bir reform önerisi, Kudüs konusunda, Filistin konusunda Türkiye'nin attığı adımlar, bölge siyaseti, Irak-Suriye siyaseti bunun en büyük göstergesiydi. Yapısal bir sorun var. Türkiye, ben bağımsız bir aktörüm diyor. Batı'yla eşit zeminde ilişki kurarım diyor. Amerika Birleşik Devletleri de bu olsa. Asimetrik bir ilişki asla kabul etmem diyor. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde çok net bir şekilde doğrudan Trump'ı, yeni Amerikan yönetimini de hedef alarak ortaya koydu. Bu çok açık. Bu yapısal bir sorun. Bunun ötesinde ise tabii Türkiye ile ABD arasında konjonktürel çok ciddi meseleler var. Bunların en önemlisi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye siyaseti ve daha özelde PKK ile olan angajmanı. 2014'ün ortalarından itibaren işte DAEŞ'le mücadele görüntüsü adı altında Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın Suriye kolu olan PYD ve onun askeri yapılanması YPG'yi doğrudan destekliyor. Havadan başlayan destek süreci adım adım doğrudan silah yardımı, Amerikan askerlerinin bölgede konuşlanması ve PKK'ları eğitmeye başlamasına kadar giden bir sürece dönüştü. Ağır silah desteği vermeye başladılar. Adeta Suriye'nin kuzeyinde Irak'a kadar giden aksta bir terör kuşağı, bir terör devleti kurma çabası içerisine girdi ABD. Tabii bu da ilişkilerin ciddi anlamda gerginleşmesine neden oldu. Türkiye Amerika'ya rağmen doğrudan Suriye'ye girerek Fırat Kalkan harekatını gerçekleştirdi. 2200 kilometre karelik bir alan hem DAEŞ'ten hem PKK'dan temizlendi. Bu Amerika'nın Suriye politikasına büyük bir darbeydi. Ardından da Amerika'ya rağmen yine Afrin harekatı gerçekleşti. Bir yandan da PKK yeni güvenlik doktrini kapsamında hem Türkiye'nin içerisinde hem Irak'ta kaynak ülkelerde elimine edilmeye çalışıldı. Türkiye çok proaktif bir siyaset izledi ve Amerika'nın bölge siyasetine ciddi anlamda bunun darbe vurduğunu görüyoruz. Bu bir boyut. İkinci boyut ise tabi 15 Temmuz süreci ve burada darbe girişimi ve darbe girişiminde Amerika'nın rolü. Fethullah Gülen terör yapılanmasının Amerika Birleşik Devletleri'nde çok uzun süredir üstlendiğini, onun imkanlarını da kullanarak belli ölçekte Türkiye'deki devlet aygıtlarına sızdığını biliyoruz. Yine darbe girişiminin arkasında olan bu örgütün hala ana karargahı Pennsylvania'da Fethullah Gülen başta olmak üzere birçok terör örgütü mensubu Amerika'da yaşamaya devam ediyor. Amerika tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan, araçsallaştıran bir örgüt konumunda. Bu da tabii özellikle 15 Temmuz sürecinden sonrasında Türkiye ile ABD ilişkilerinin ciddi anlamda gerginleşmesine neden olan bir faktöre neden oldu. Türkiye terör elebaşı Fethullah Gülen'i de onun diğer mensuplarını da istedi. Amerika'dan Amerika çeşitli hukuki gerekçeler ortaya koyarak, evet, adeta ipe un sararak bunu vermekten bir şekilde imtina etti ve Türkiye ilişkilerinin gittikçe gerginleşmesine sebebiyet verdi. Tabii Türkiye'de terörle mücadelesini yürütürken işte Fethullah Gülen yapılanması veya PKK yapılanmasıyla ilişkili olan Amerikan Büyükelçiliklerinde çalışan bazı isimleri gözaltına alındı. Yine Rahip Brunson bu bağlamda gözaltına alınmış ve hakkında hukuki suçlamalar yönetilmiş bir isim. Bunlar üzerinden de yeni bir gerginliğin oluşmaya başladığını gördük. Özellikle de Brunson meselesi üzerinden, evet, ki kendisi bir evangelik rahip. Amerikan iç kamuoyunda da önemli bir mesele haline geldi. Kendisinin üzerinden işte Trump'ın Türkiye'den talepleri oldu. Bunlar karşılanmayınca da doğrudan Türkiye'yi hedef alacak şekilde bir yaptırım politikası izleyeceğini ortaya koydu. Ardından Türk ekonomisine yönelik adeta bir savaş açma durumu oldu. Bu da ilişkileri iyice gerginleştiren bir durum yaratmış durumda.
Amerika-Türkiye arasındaki ticaretin hacmi ve boyutları nedir? Yani Amerika'nın Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırımlar Türkiye'yi nasıl etkileyecek sizce? Yani şu anda dolar arttı, evet, ama evet, bunun dışında neler oldu?
Tabii Amerika hala dünyanın en önemli gücü. Eskisi kadar bir hegemonic power, hegemonic bir güç değil. Ancak dünyanın tek süper gücü olmaya devam ediyor. Şu anda Amerikan gayri safi milli hasılası yaklaşık 20 trilyon dolar civarında ve dünyanın neredeyse %20'lik bir hacmini oluşturuyor. Dünya ticaretinin de yine ihracat bakımından değerlendirdiğimizde yaklaşık %14'ünü, ithalat bakımından ise %25'ini tek başına Amerika karşılıyor. Yüksek teknoloji ürünleri üretmeye, evet, devam ediyor. Bu anlamda bir tekel konumunda. Dolayısıyla önemli. Türkiye ile ABD'nin ticaret hacmine baktığımızda özellikle 2017 yılında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir rakama toplam ithalat ve ihracat bağlamında ulaştığımızı görüyoruz. Dengeli bir ticaret söz konusuydu. Yani Türkiye gittikçe ABD'ye ihracatını artırma potansiyeli gösteriyordu. Özellikle 2017'de ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. 2018'de de benzer şekilde bir ivme söz konusuydu. Ama tabii bu yaptırımlarla birlikte karşılıklı ticaret hacminin ciddi anlamda düşeceğini öngörebiliriz. Çünkü Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Amerikan teknolojik ürünlerini özellikle boykot etme çağrısı bu anlamda önemliydi. Apple firması mesela hedef alınan firmalardan bir tanesiydi. Şimdi temelde tabii Amerika'nın elinde çeşitli imkanlar var. Bunlardan en önemlisi de dünyadaki dolarizasyon.
Evet.
Nihayetinde dolar Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimi ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri dünyadaki hakim para konumuna geldi. İşte o Bretton Woods sistemi ötesinde kurulan uluslararası sistem Amerika'ya ciddi bir güç veriyor. Dünyadaki tüm dolar ticaretini, ülkeler arasındaki dolar alışverişini Amerika doğrudan kontrol ediyor. Bu da onda ciddi bir güç temerküzü oluşması neden oluyor. Bu anlamda tabii Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi noktasında ABD'nin ciddi adımlar attığını biliyoruz. Sadece açıklanan yaptırım kararları değil, doğrudan finansal manipülasyon ne yazık ki Türkiye'ye karşı yapılmaya çalışıldı ABD tarafından. İlk yaptırımlar tabii Brunson olayı üzerinden meşrulaştırılarak İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanlığı'na yönelik bir yaptırım kararıydı. Bu daha sembolik düzeydeydi. Ardından doğrudan Türkiye'nin çelik ve alüminyum ürünlerinin ithalatına karşı yeni gümrük vergileri eklenmesiyle gerçekleştirildi. Yine Amerikan Kongresi'nden Türkiye'ye silah ambargosu, işte F-35 projesinin 90 günlüğüne dondurulması. Bunun da aslında çok bir etkisi yok. Ama tabi bu kararlar üst üste gelince küresel finans açısından da Türkiye'ye yönelik bir güvensizlik oluşmasına neden oldu. Bir yandan finansal manipülasyon yapılırken bir yanda bu güven erozyonu Türk lirasının ciddi anlamda değer kaybetmesine neden oldu. Tamam, Türkiye'de buna yanıt vermeye çalıştı. Öncelikle bir panik havasından çıkılması için önemli kararlar alındı. İşte swap faizleri, evet, BDDK'nın aldığı kararlar burada önemli. Ekonomi Hazine Bakanlığı bir yeni ekonomik model oluşturacağını Türkiye'nin ortaya koydu ve bunu Berat Albayrak ciddi bir toplantıyla dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna sundu. Şimdi burada Türkiye temelde bazı kırılganlıkları ve zayıflıkları vardı ekonomide. Bunları önlemeye, azaltmaya yönelik yeni bir modele geçeceğini ortaya koyuyor. Bu da ihracatı artıracak, ithalatı azaltacak. Dolayısıyla cari açığı azaltacak yeni bir model. Dış finansmana, daha az ihtiyacı olacak yeni bir Türkiye denklemi.
Yani bunu milli üretim, evet, milli tüketim kesinlikle, bunu öneriyor
kesinlikle.
Daha çok.
Yerli ürünlerin daha fazla tüketilmesi mümkün mertebe Türkiye'nin ithalatını azaltacak şekilde, ihracatını artacak şekilde katma değerli ürünlerin üretilmesi, teknolojik ürünlerin, evet, yazılım sanayinin gelişmesi, savunma sanayinin daha fazla gelişmesi bağlamında bir arayış. Buna yönelik önemli bir yeni modelleme söz konusu. Yakında orta vadeli program da açıklanacak. Burada devletin ciddi anlamda tasarruf edeceği, belki büyüme rakamlarından biraz fedakarlık gösterileceği ama Türkiye'nin ekonomisini rasyonelleştirecek, geleceğe hazırlayacak bir modele dönüştürmek. Çünkü tabii Türkiye sıradan bir ülke değil, bunun altını çizmemiz gerekiyor. İddiaları olan bir ülke, dünyadaki adaletsizliğe, yaşayanlara göz yummayacak bir ülke. İşte gerektiği zaman 3 milyon Suriyeli ev sahipliği yapabilecek, Irak ve Suriye'de terörle mücadele edebilecek. Her şeyden öte dünya 5'ten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler sisteminde reform yapılması için mücadele edecek. Myanmar'daki bir insan hakları ihlallerine, Balkanlara, Latin Amerika'ya kadar küresel anlamda elinden gelen çabayı gösteren bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Somali için yaptıklarımız ortada. Dünya Somali'ye sırtını dönmüşken Türkiye Somali'de devleti yeniden inşa etmeye çalışıyor. Tabi bunun için de güçlü bir ekonomiye, mümkün mertebe dış etkilere karşı güçlendirilmiş firewall'lar olan, duvarlar olan bir ekonomiye dönüşmemiz gerekiyor. Bunun temelinde de üretim elbette geliyor. Hı hı, tasarruf, evet, geliyor. Türkiye tasarruf oranlarını artıracak. Üretimi artıracak, ihracatı artıracak, ithalatı azaltacak, kırılganlıklarını azaltacak bir modele dönmek istiyor. Evet, belki bir süre acı bir reçete hayata geçireceğiz, acı bir ilaç alacağız, tasarruflarımızı yükselteceğiz, büyümeyi düşüreceğiz. Ama bunun sonunda Türkiye bu süreçten, bu krizden benim kişisel kanaatim doğru adımlar atıldığı takdirde çok daha güçlenerek çıkacak. Hı
hı. Türk lirasını dışarıdan müdahalelere karşı kırılgan bir yapı sergilemesinin, hı hı, arkasındaki sebep nedir sizce?
Yani az önce genel çerçeve çizmeye çalıştım. Burada temel mesele cari açık. Türkiye cari açığını azaltmak durumunda. Cari açık demek dışarıdan finansman ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor. Özellikle petrol fiyatının 2017 sonunda ve 18 boyunca yükselmiş olması Türkiye'nin cari açığını artıran bir etki yarattı. Evet. Türkiye'nin ne yazık ki enerji açısından ciddi anlamda petrol ve doğalgazda dışa bağımlı. Ve, hı hı, bunun yıllık 35-40 milyar dolara yakın Türkiye'ye bir faturası var. Bu da Türkiye'de belli miktarda cari açığa neden oluyor. Bu bağlamda özellikle Türk lirasının devalüe edilmesi için özellikle eğer bir sistemsel saldırı altında kaldığınız zaman sizi kırılgan hale getiriyor. Bu açıdan Türkiye cari açığında işte bu enerji dezavantajını ihracatını artırarak bir şekilde kompanze etmeye çalışacak. Bu önemli. Tabi bunun ötesinde dinleyicilerimize bir şey de söylemek gerekiyor. Bu mevcut kur ve Türk lirasının devalüasyonu rasyonel ekonomik tanımlama çerçevesinde değerlendirmemiz çok mümkün değil. Evet, belli bir ölçekte Türk lirası değer kaybedebilirdi. Cari açıktan ve küresel sistemde ki kredi olanaklarının azalmasına paralel, doların güçlenmeye başlamasına paralel Türk lirasına da bir erime olabilirdi. Bunu birçok farklı ülkede de gördük. İşte Güney Afrika'dan Brezilya, Arjantin, Rusya'ya kadar uzanan, hı-hı, Hindistan'a kadar uzanan özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde belli bir geri çekiliş oldu. Ama Türkiye yönelik bir finansal operasyon olduğunu da kesinlikle altını çizmemiz gerekiyor. Yani kurun 3.5'dan 1'den 7'lere kadar taşıyabilecek bir rasyonelite, ekonomik, hı-hı, rasyonelite söz konusu değil. Türkiye borçlarını çevirme kabiliyetine sahip büyük bir ülke. 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Özellikle bankacılık sistemimiz çok güçlü. Bunun ötesinde kamu maliyesi çok güçlü. Yani kamunun borçluluk oranlarına baktığımızda dünya örneklerine Türkiye'nin yaklaşık %35 civarında olduğunu görüyoruz toplam borcunun. Bu çok iyi bir rakam. Yani bugün, hı hı, Amerika Birleşik Devletleri %100'ün üzerinde. İtalya gibi ülkeler, Japonya gibi ülkeler neredeyse %250'lere varan borçluluk oranları söz konusu. Bütçe açığı Türkiye'nin çok iyi. Buna rağmen dövizde bu kadar hızlı bir yükseliş hiçbir şekilde bir rasyoneliteye dayanmıyor. İşte burada da Amerika'nın Türkiye'ye yönelik açıkladığı yaptırımlar ve bu yaptırımlarla birlikte finansal operasyon. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
Brunson krizine dönecek olursak Amerika'daki evangelistlerin Brunson krizindeki rolü nedir sizce?
Tabii önemli. Yani az önce Amerika ile Türkiye arasında yaşanan krizin yapısal nedenlerini ortaya koyduk.
En son patlama,
evet,
noktasıydı.
Konjonktürel bazı önemli başka meseleler var. PKK, FETÖ gibi ama bununla birlikte bu evangelikler yani Brunson olayı da gerçekten önemli. Özellikle de Trump nezdinde. Çünkü görece Trump Amerikan genel müesses nizamının dışında Türkiye'ye daha yakın bir görüntü çiziyordu. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi bir ilişkisi söz konusuydu. Gelgitleri olan dengesiz bir siyasetçi olmasına rağmen Türkiye doğrudan en azından hedef alan bir isim değildi. Ancak tabii Brunson olayı çerçevesinde Trump'ın üzerinde ciddi bir baskı oluşuyor. Çünkü Amerika'da ciddi bir evangelik varlığı var. Bu protestan, Hristiyan bir tarikatı, bir mezhep olarak değerlendirebiliriz. Çok radikal taassup görüşleri olan bir dini yapılanma. Birçok farklı kiliseden bir araya geliyor ve Brunson bir evangelik rahip olarak, bir misyoner kişi olarak Amerika'da sanki Türkiye'de dini gerekçelerle hapse atılmış gibi bir algı mühendisi yapıldı. Evangelikler kampanya yapmaya başladılar. Bu bir siyasi mesele haline geldi. Özellikle Amerikan Başkan Yardımcısı Pence evangeliklerle çok yakın bir isim. Mezhebi açıdan da onlara çok yakın. Bunu bir mesele haline, siyasi mesele haline getirdi ve Trump bunu Türkiye'ye aktarmaya başladı serbest bırakılması açısından. Bu da tabii evangeliklerin özellikle de Amerika'da birkaç ay sonra yeniden seçimler olacağını düşündüğümüzde bunun bir siyasi malzeme haline gelmesi, iç siyasi malzeme haline geldiğini gördük ve Türkiye'ye karşı bunu araçsallaştırdılar. Trump tabii burada Brunson'ı serbest bıraktıran işte muktedir başkan görüntüsü çizip iç kamuoyunda da kendi elini güçlendirmek istedi.
Rusya ve Çin Türkiye için alternatif olabilir mi ve sizce Türkiye alternatif arayışlarına girmeli midir?
Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Amerika ile Türkiye'nin önemli müttefikler olduğunu ama eğer ABD müttefikliğin gereğini yerine getirmeyecekse, tam tersi Türkiye'yi hedef alacaksa bu bağlamda Türkiye'nin de elinde çok ciddi alternatifler olduğunu ortaya koydu. Tabii Türkiye temelde dünyaya siyah beyaz gözüyle bakmıyor, artık soğuk savaş döneminde değiliz. Yani bir tarafta Batı bloku, diğer tarafta Doğu bloku yok. Türkiye evet Amerika ile ciddi gerginlik yaşıyor. İlişkiler daha da kötüleşebilir. Ama bunun karşılığında sadece Rusya ve Çin'le değil Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi de güçlendiriyoruz. Bu önemli. Evet şu anda özellikle bölgesel meselelerde ve Amerika'nın bu nobran tek taraflı politikalarına karşı özellikle Rusya ve Çin'le Türkiye önemli ilişkiler geliştiriyor. Ekonomik ilişkiler, siyasi ve askeri alanda da ilişkileri güçlendiriyor. Ama bir yandan az önce ifade ettiğim gibi bu Türkiye'nin sadece yeniden bir Doğu dünyasına, Asya'ya hapsolmasıyla sonuçlanacak bir politikaya dönüşmemeli ki bence bu siyasi iktidar tarafından da bu arzulanmıyor. Çünkü Avrupa'yla da son dönemde ilişkilerimizin tekrardan normalleştiğini, hatta iyileşmeye başladığını gördük. Evet. Almanya ile ilişkiler toparlanıyor. Hollanda ile ilişkiler normalleşti. Büyükelçiler tekrardan karşılıklı olarak ülkelere gitmeye başladı. Ticaret hacmi ve diğer alanlarda da Avrupa ile turizm konusunda tekrar ilişkiler normalleşiyor. Bence daha da iyi olacak çünkü Amerikan bu tek taraflı adımları tüm dünyayı rahatsız ediyor. Bugün Kanada'yla da, Meksika'yla da, Avrupa Birliği'nin ülkeleriyle de, Rusya'yla da, Çin'le de, Pakistan'la, İran'la da hemen hemen tüm ülkelerle kavga eden, güç gösteren, elindeki sert gücü kullanarak sonuç almaya çalışan bir Trump iktidarı var.
Evet.
Bu da diğer geri kalan dünyadaki ülkeleri birbirine yaklaştırıyor. Türkiye'de bu bağlamda bence Avrupa'yı da içerisine aldığımız ölçekte diğer ülkelerle ittifak kurmasını ve Amerika'ya karşı bir cepheleşmeyi beraberinde getiriyor diye düşünüyorum.
Rusya ve Çin'e yine dönecek olursak eğer, Rusya ve Çin'le olan ekonomik ilişkilerimizin boyutu nedir?
Evet, önemli. Tabii özellikle Rusya bizim enerji arz güvenliğimiz açısından çok önemli bir ülke. Petrol ve doğalgaz bize tedarik ediyor. Bunun ötesinde Türkiye'de Rusya'ya ciddi anlamda ihracat yapıyor ve şu anda 6 milyona yakın bu yıl Rus turist bekliyoruz. Bu açıdan önemli. İlişkilerin daha da artma potansiyeli var. Türk iş adamlarının Rusya'da çok ciddi yatırımları var. Rusya'nın Türkiye'de yatırımları artmaya başladı. Nükleer santral konusunda Türkiye çok ciddi yatırım yapacaklar. Bu da ilişkilerin ciddi anlamda gelişeceğini bize gösteriyor. Daha da önemli bir potansiyel var. Boru hatları üzerinden Türk akımı projesi devam ediyor. Onun Avrupa'ya taşınması yine söz konusu olacak. Çin de tabii önemli ama Çin tabii çok ciddi cari açık verdiğimiz bir ülke. Özellikle ithalat yaptığımız ama yeteri kadar ihracat yapamadığımız ve Türkiye'ye yeteri kadar turist göndermeyen ve yatırım yapmayan bir ülke. Ama şimdi son dönemde özellikle son birkaç yılda ilişkilerin gittikçe ivme kazanmaya başladığını gördük. Çinli turistler daha fazla her geçen gün Türkiye'ye gelmeye başladı. Çinli yatırımcılar son dönemde Türkiye'ye ciddi yatırımlar yaptılar. Bir potansiyel olduğu görülüyor ve önemli meselelerden bir tanesi de bu dolarizasyona karşı Rusya ve Çin gibi ülkelerle Türkiye'nin yerel para birimleriyle ticaret yapması.
Evet.
Bu konuda hem Çin'in hem Rusya'nın çok olumlu açıklamaları var. Dolayısıyla ilişkileri daha da güçlendirebilecek bir potansiyel olarak bunu görmek gerekiyor.
Türkiye ve Amerika arasındaki krizde Avrupa Birliği ülkelerinin farklı bir tutum gösterdiği görülüyor. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşa karşı görüşleri nedir?
Basına yansıyan tabi açıklamalar oldu, bu önemli. Özellikle Alman Ekonomi Bakanı'nın, ardından Merkel'in, yine İtalyanların özellikle açıklamaları vardı. Türkiye'yi destekleyen, ABD'nin tek taraflı adımlarını kınayan, eleştiren açıklamalar. Bu bağlamda tabi bunlar önemli. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi Avrupa'da ciddi anlamda rahatsızlık duyuyor. Amerikan tek taraflı attığı adımlara bir şekilde Avrupa set çekmeye, bunun daha ileri aşamalara gelmesini engellemeye çalışıyor. Ayrıca tabii Türkiye'nin istikrarsızlaşması doğrudan Avrupa'yı tehdit eden bir unsur. Avrupa'nın Türkiye'de çok ciddi ekonomik yatırımları var. Türkiye'nin dış borcunun bir kısmı Avrupalı bankalar, özellikle İspanyollar ve İtalyanlar bu anlamda etkiliyor. Yine Türkiye'deki mülteciler meselesini düşündüğümüzde Avrupa bundan endişe ediyor. Dolayısıyla Türkiye'yi önemli istikrar hem iktisadi açıdan hem siyasi açıdan istikrar sahibi olması gereken bir ülke olarak görüyor.
Bir son dakika gelişmesi olmuş. Türkiye 2 Yunan askerini tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmış. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii haber doğruysa önemli. Çünkü Yunanistan'da aramızda ciddi bir gerginliğe neden olan meseleydi. Avrupa da bunun bir parçası haline gelmeye çalışıyordu. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine ve Yunanistan'a yaptığı bir jest olarak bunu değerlendirmek mümkün diye düşünüyorum.
Türkiye ve Amerika arasındaki gerilim Trump'ın politik yaklaşımından mı kaynaklanmaktadır, yoksa iki ülke arasındaki gerilim daha derin midir sizce?
Yani programın başında bunu ifade etmeye çalıştım. Tabii yapısal sorunlar var dedik. Bu da Türkiye'yi hazmedememeleri, Türkiye eşit bir aktör olarak görmemeleri ve asimetrik bir zeminde ilişki kurma çabaları. Dolayısıyla sadece Trump'la alakalı bir durum değil. Ama Trump da tabii bunu iyice artıran bir etki yarattı. Çünkü dengesiz bir siyaset izliyor. Amerikan çıkarlarından ziyade kendi kişisel çıkarlarıyla siyaset yapan bir aktör. Bu da tabii ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden oluyor.
Türk lirasının son dönemde değer kaybetmesi. Evet. Biraz önce de değindiniz. Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu nasıl etkileyecek sizce?
Yani tabii Türkiye büyük bir ülke. Şu anda bir bölge gücü ve bir dünya gücü, küresel bir güç olma arayışında olan bir ülke. Bunun da tabii temel faktörlerinden, sütunlarından bir tanesi ekonomik kalkınma. Türkiye ekonomisiyle bir rol model, 800 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Evet, belki bugünlerde ekonomik açıdan bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Ancak Türkiye kısa dönemde bence toparlanacaktır. Az önce ifade ettiğim gibi bugünkü krizi, devalüasyonu belki orta ve uzun vadede bir fırsata çevirecek, yapısal dönüşümünü sağlayacak, daha güçlü temellere dayanan bir ekonomiye sahip olacak, katma değer üreten, yüksek teknoloji üreten, savunma sanayini çok daha fazla geliştiren, böylece ihracat olanaklarını artıran bir ülke. Kurum bu kadar geri çekilmiş olması Türkiye'nin ihracatının tabi artmasına kısa vadede neden olacak, ithalatını düşürecek, cari açığın daha azalmasına ve finansal operasyonlara karşı kendini koruyacak bir zemin. Ama tabii bunun iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu bağlamda ekonomi yönetiminin üstüne çeşitli görevler düşüyor, sorumluluk düşüyor. Soğukkanlı bir şekilde bu yapısal reformları hızlı bir şekilde yapıp Türk ekonomisini geleceğe hazırlayacak zeminde hareket etmemiz gerekiyor.
Sizce Türkiye, Amerika ile artan gerilim ortamında hangi noktalarda hata yaptı?
Yani tabii dış politika ve iç siyaset bağlamında birçok eleştiri yapılabilir. Bunu tüm ülkeler için de ortaya koyabiliriz. Temelde ilkesel açıdan baktığımızda Türkiye'nin çok Amerika karşısında doğru bir noktada olduğunu görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri gerçekten müttefiklik ilişkisine uymayacak şekilde adımlar attı. PKK'yı silahlanıp desteklendirdi. Bunu hiçbir şekilde meşrulaştıracak bir durum ortada yok. FETÖ meselesinde, darbe meselesinde ne kadar ilkesiz durduğunu, Türkiye'nin karşısında durduğunu Amerika'nın gördük. Dolayısıyla bu gerçekten müttefiklik ilişkilerine yaşanmaması gereken meselelerdi. Ama belki bunun son meselesi daha yönetilebilir miydi? Yönetilebilirdi. Bununla ilgili eleştiriler ortaya konulabilir. Ama o noktada da Amerika'nın yine Türkiye'ye karşı haksız olduğunu görüyoruz açıkçası. Çünkü Amerika mesela Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı davasında Türkiye işte ilgili ismi serbest bırakılması ve Türkiye iadesini isterken Amerikalılar hep şunu söylediler. Bu bir hukuk meselesi. Hukuka, yargıya müdahale edemeyiz. Ama aynı şekilde Brunson meselesinde doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahale etmesini ve Brunson serbest bırakılmasını talep ediyorlar.
Evet, yargıya dolayısıyla müdahale burada da
bir ikircilik, ilkesizlik durumu söz konusu. Bu bağlamda ben Türkiye'nin gerçekten Amerika karşısında objektif değerlendirdiğimizde haklı noktada olduğunu, doğru noktada olduğuna inanıyorum açıkçası.
Peki Türkiye'nin F-35 alımındaki son gelişmeler nedir? Sizce Türkiye F-35'leri alabilecek mi?
O mesele de önemli tabii, bu ilişkilerin gerginleşmesi çerçevesinde ki yansıyan sonuçlardan bir tanesi. Tabii bu Beyaz Saray'dan ziyade Amerikan Kongresi'nin aldığı bir karar. Yeni savunma bütçesinin içerisine böyle bir madde koydular ve 90 gün boyunca Pentagon bir rapor yayınlayana kadar F-35'lerin Türkiye'ye verilmesini durdurdular. Ama bunun sahada bir karşılığı yok. Çünkü zaten 90 gün içerisinde Türkiye teslim edecek bir F-35 süreci yoktu. Şu anda Türk pilotları Amerika'da, Türkiye daha önceden teslim edilmiş ama Türkiye'ye verilmemiş, Amerika'da hala mevcudiyetini koruyan uçaklarda eğitim alıyorlar. Bu süreç devam ediyor. 90 gün sonra Pentagon ilgili raporu ortaya koyduğu zaman durum tekrar eskisi gibi olacak. Metis daha önce yaptığı açıklamalarda şu anki siyaset ve ekonomi alanındaki gerginliğin askeri alanlara yansımaması gerektiğini, F-35 sürecinin Türkiye'nin bir ortağı olduğunu, üreticilerden bir tanesi olduğunu, dolayısıyla Türkiye'ye bu bağlamda herhangi bir yaptırımın uygulanmaması gerektiğini söylemişti. Ama ilişkiler tabii gittikçe eğer bir krize girerse F-35 konusunda Amerika yeni adımlar atabilir ama bu biraz nasıl seyirde ilişkilerin izleyeceğine bağlı diye düşünüyorum.
Türkiye ekonomisine gelecek olursak, Türkiye ekonomisinin ciddi bir kriz yaşaması durumunda dünya ve Avrupa piyasaları nasıl etkilenecek?
Bu da önemli. Belki altın çizilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Bu konuda özellikle Avrupa'nın hassasiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten Türk lirasında devalüasyon olurken Euro'da da ciddi bir geri çekiliş oldu. Hatta gelişmekte olan ülke kurlarında, Arjantin, Brezilya'dan tutun da Güney Afrika'ya, Rusya'ya kadar genel dolara karşı bir gerileme söz konusu oldu. Bunu bir spillover efekt dediğimiz kartopu etkisiyle açıklanıyor ekonomide. Bir ülkede ciddi bir ekonomik kriz olursa küreselleşmenin getirdiği o ekonomik entegrasyondan dolayı diğer ülkelere bu etki edebiliyor. Şimdi özellikle İspanyol bankalarının yaklaşık Türkiye'ye 70-80 milyar euroya yakın bir finansman kaynağı ayırdığını biliyoruz. Eğer Türkiye bir konkordo ilan ederse, borç ödemeyeceğim derse bu doğrudan İspanya'yı etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu bir endişe kaynağı.
Evet.
Amerika'nın da Türkiye'yi doğrudan hedef aldığını gördükleri için Avrupa mesela, özellikle Almanlar ve diğer bazı İtalyanlar gibi ülkeler açıklamalar yaptılar ve bunun doğru olmadığını, Türkiye'nin ekonomik istikrarının hem Avrupa için hem de tüm dünya için önemli olduğunu ortaya koymaya çalıştılar.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik istikrarsızlığı birçok bölgeyi etkileyebilir ve bir küresel krize dahi neden olabilir. Bu anlamda da ülkelerin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini ortaya koydular. Amerika Birleşik Devletleri'nin de umarım bunu görerek Türkiye yönelik bu finansal operasyonları bir an önce durdurur diye düşünüyorum.
Türkiye ile Amerika'nın birçok konuda ortaklıkları bulunuyor. Türkiye'nin Amerika ile gerilimi Suriye'ye nasıl yansıyacak sizce? Ya da yansımakta evet. mıdır şu anda?
Yani tabii önemli Suriye meselesi. Bu anlamda Membiş'te iki ülkenin ortaya koyduğu bir süreç vardı. Bir yol haritası ortaya kondu ve çeşitli aşamalar içerisinde şu anda ortak devriye geziyor aktörler. Hem ABD'li askerler hem Türk askerleri. Bu önemli. Membiş konusundaki mutabakat Suriye'nin geleceği açısından da önemliydi. Amerikan-Türkiye ilişkileri açısından da önemliydi. Bunu şu an için etkilemediğini görüyoruz. Ama Amerikalılar belki Membiş'teki yol haritasını yavaşlatabilirler. Daha ağır hareket edebilirler. Bu önemli. Zaten adım adım Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye konusundaki ana aktör olmaktan çıktığını görüyoruz. Burada rejimin güçlenmeye başlaması, işte Dera ve Kunetra gibi bölgeleri de nihayetinde ele geçirmesiyle daha fazla belki de hem Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler hem de Amerikan ile PKK'nın ortak kontrol ettiği noktalara daha fazla baskı yaptığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasına temel öncelik şu anda İsrail'in güvenliği ve İran'ın bölgeden çekilmesi.
Hı hı.
Ama Türkiye'yi de mümkün mertebe Suriye'den uzaklaştırmak ve etki gücünü azaltmak istiyorlar. Bu anlamda ama Türkiye'nin eli Suriye'de gittikçe güçleniyor. Özellikle Rusya ile yapılan Aslan'a süreci, Afrin Harekatı'nın başarılı olması, Amerika'nın Suriye planını ciddi anlamda çıkmaza soktu ve Amerika ölçek küçülterek İsrail'in güvenliğini merkeze alan, İran'ın ve Türkiye'yi kısmen bölgeden çıkartacak bir politika tercihi yaptı. Bu bağlamda mevcut krizin doğrudan Suriye'yi etkilemesini öngörmüyorum ama belki Amerika Birleşik Devletleri az önce ifade ettiğim gibi Membiş konusundaki süreci yavaşlatma yoluna gitmeyi tercih edebilirler.
Sayın Acun, programımızın sonuna geldik. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Türkiye penceresinden.